Bu program Newslab Turkey desteğiyle yayınlanmaktadır. Devam filmi. Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek.
Kaydettiğimizde günlerden 27 Mart dinlemiş. Türkler nerede dinliyor ve ne zaman dinliyorsanız dünyanın şartları çoktan değişmiş olabilir. Onu şimdiden hatırlatmak isteriz sizlere. Devam filmi parantez serisinde aslında Ankaralı gazeteciler kimdir sorusunun peşinde gidiyoruz. Ve Ankaralı gazetecilik meselesine farklı boyutlarını ele almıştık. Şimdi de aslında birazdan meclis tarafındayız bu meselenin ve meclis demek ne kadar doğru bilmiyorum. Buraya kadar geldim. Konuğumun da ismini söylemedim. Şimdi söylüyorum. İlhan Taşçı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Geldiğiniz ve zaman ayırdığınız için bütün bu koşuşturmanın içinde özellikle bir pazartesi günü herkes için daha zor. Sağ olun zaman ayırdığınız için. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 2017 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından Rütük Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildiniz. Bir üyesiniz aslında. Belki buradan başlamak lazım. Ne demek Rütük üyesi olmak? Bir parti tarafından seçilmesi bu kişinin.
Evet. Şimdi şair diyor ya, bu derde düşmezden evvel bilmez de diye. Ben de Rütük üyesi olmazdan evvel bu kadar dertli bir alan olduğunu bilmiyordum işin doğrusu ki. Hani ben mektepli de birisiyim. Yani İletişim Fakültesi mezunum, gazetecilik bölümünden mezun oldum. Daha sonra araştırmacı gazetecilik derslerini verme imkanım da oldu bir 7-8 yıl kadar. Dolayısıyla hem fakülteden itibaren iletişimin içerisinde yer aldım gazeteciliğin. İşte 23. yılda gazetecilik, aktif gazetecilikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda genel kurula katılan tüm parti milletvekillerinin gizli oylarıyla yapılan bir seçim sonucunda ben de burada üst kurul üyesi olarak görev yapmaya başladım. Tabii bu biraz ilginç bir şey aslında. Şu bakımdan tabii Türkiye'deki organizasyon, devlet organizasyon aşaması bizde %99'luk bölümü atamayla bu tür görevlere geliyorsunuz. Radyo televizyon üst kuruluna seçimle geliyorsunuz. Ve diğer denetleyici ve düzenleyici üst kurullardan en temel farkı da şu. Diğer kurullara atama yoluyla üye seçiliyor. Rütük anayasada yazılı olan bir üst kurul. Yani üye sayısının ve böyle bir organizasyon anayasal çerçeveyle tanımlanmış. Dolayısıyla bu yönüyle biraz farklı. Hatta şöyle olur bazen, bir meslektaşınız olarak onu da paylaşabilirim. Ben sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından seçilmiş. Dünyaya birazcık soldan bakan bir yapıya sahibim. Dolayısıyla Rütük'te de bugünkü aritmetiğine baktığınızda iktidar ittifakı güçlü, sayısal olarak güçlü en azından. Fakat bazı kararlarda ben mesela sosyal medya hesaplarım üzerinden eleştirel değerlendirmeler yaptığımda en çok güldüğüm ve hoşuma giden yorum şu oluyor. Hemen altına şöyle bir yorum geliyor. Diyor ki sabahleyin yürek yiyip çıkmış, reis bunu görevden alır. Çünkü onun o kadar alışılmış ki reisin birilerinin canı sıkıldığı zaman görevden alınabileceği düşüncesine benim de atanmış birisi olduğunu düşünerek, tabii diğer üye arkadaşlar için de aynı şey geçerli. 9 kişilik bir heyetiz. Dolayısıyla bu yönüyle biraz ilginç. Tabii anlatmak da zor. Yani hani nasıl anlatmak zor? Rütük algısı Türkiye kamuoyunda baktığınızda sansürcü bir yapıya sahip, sadece cezalarla anılan ve hani böyle hayır hasanatla anılmayan, hep şer odağıymış gibi bir algı var ki bu algıyı da destekleyen aslında Rütük'ün almış olduğu kararda. Ben tabii bir anekdotu paylaşayım. Oğlum var mesela, hukuk fakültesi öğrencisi, ama benim Rütük üyesi olduğumu gizliyor mesela. Yani ben hiç sahiplenmiyor. Çünkü hani böyle kendisiyle de sohbetlerimizde diyorum, hani tamam hani ben Rütük üyesiyim ama biraz farklı bir üyelik yapmaya çalışıyorum burada. Benim niye o kadar onu anlatacak zamanım yok. Kimsenin de bunu dinleyecek vakti yok zaten diyor. Onun için sahiplenmiyor. Varın siz düşünün öteki nasıl bir şey olduğunu.
Yani çok zormuş gerçekten. Bir yandan da yani aslında herkesin aklında tek bir şey var. Yani bir fikri savunamaz. Muhtemelen işte oraya gelmiş, siz anlatmış oldunuz zaten bütün bu haliyle. Yani
Evet.
zaten gerçekten dışarıdaki algıda bu ister istemez. Siz de oradan evet yani başka fikirleri paylaşan, arada başka şeyler söyleyebilen insanlar da var dedirtiyor. Yani peki mesela oradaki varlığınız, siz bir gazeteci olarak da nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir şeye dair şerh koyabiliyor musunuz? Bir şey değiştirmek mi bulunduğunuz şey, yoksa aslında bir tarih yazımının başka bir yöne akabilmesini, yani bir muhalefetin tarihini de yazabilmeye dair bir şey mi sizin bulunmanız?
Sorunuz çok kıymetli Seçil Hanım, ama bunun birkaç farklı yanıtı var. Elbette ki şu bir Don Kişotluğa gerek yok. Karşımızda sayısal olarak güçlü bir yapı var. Yani bugün baktığınızda, bugün itibariyle dengeyi söylüyorum. HDP'li üye cezaevinde bir üye arkadaşımız istifa etti. Dolayısıyla şu anda 7 üye var. 6'sı iktidar bloğundan, ben tek başımayım şu anda, muhalefet bloğundan değilim. Dolayısıyla tabii ki bir tek başınıza bir Atatürk'ün tek askeri gibi bu sayısal üstünlüğe karşı verebileceğiniz oylama bazında bir başarıdan söz edemeyiz. Ama bunun ötesinde ki ben kişisel olarak da böyle bir misyonu da düşünüyorum, kendime de böyle bir misyon düşünüyorum. Ben buradaki varlık nedenini şunun üzerine konumlandırıyorum. Her şeyden önce bir gazetecilik kökeni olan, bir 10 kitap yazmış bir yazar olarak da öncelikli olarak halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü üzerine görevlerimi inşa etmeye çalışıyorum. Burada da ne yapabilirsiniz ya da ne yapabiliyorsunuz ki tek başınıza dediğinizde, şunu hafife almamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir örnekle de somutlaştırabilirim. Örneğin atmış olduğumuz bir tweet bazen çok basit gibi görünebilir, ama en az 2-3 milyon etkileşim alıyor ve kamuoyunda bir farkındalık yaratıyorsa, onun da ötesinde bir kamuoyu farkındalığıyla birlikte bir kamuoyu baskısına dönüşüyorsa, ben kendi adıma buradaki varlığımı da bir mücadele alanı olarak görmeye devam ederim. Bunu somutlaştırayım. Hatırlarsınız, birkaç yıl önce iktidara yakın bir televizyon kanalında bir hanımefendi çıktı ve dedi ki, benim cebimde 50 kişilik ölüm listem var dedi, komşularımız da dahil diyerek böyle bir açıklama yaptı ve hatırlanacağı üzere bir anda toplumda bir infial oluştu. Tam o tartışmalar üzerine ben bu hanımefendinin konuk olduğu yayının mutlaka üst kurul tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kamuoyunda, toplumda bir infial yaratıyorsunuz ve komşularınızı öldürmekten söz ediyorsunuz.
Evet, ve bunun bir sorumluluğu var yani.
Elbette sadece idari değil, cezai sorumluluk da gerektiren bir durum. Dolayısıyla hemen benim ardından başkanı bir açıklama yaptı ve korur bir açıklamaydı. Yani bunu gündeme almayacağını, dolayısıyla üst kurula getirmeyeceğini ifade etti. Ama sonra 3 hafta kamuoyundan öyle bir baskı geldi, kamuoyunda öyle bir örgütlenme de karşı karşıya kaldık ve gördük ki buraya doğru, Rukiye'ye doğru öyle bir tazyik geldi ki, 3. haftanın sonunda, bakın 20 yıllık AKP iktidarı döneminde ilk kez, cezanın mahiyetine bakmaksızın söyleyeyim, ilk kez iktidara yakın bir televizyon kanalı hakkında RTÜK cezai yaptırım kararı aldı.
Çok önemli.
Ceza düşüktü, fazlaydı, o kısma girmiyorum. Ama bu aslında bizlerin değil, hani burada azınlıkta olduğumuz için biz olarak ifade ediyorum, değil, aslında kamuoyunun baskısının, gücünün bir sonucuydu bu. Dolayısıyla kamuoyu oluşturmak, kamuoyunda bir farkındalık yaratmak da buradaki görevin en önemli parçalarından birisi. Bir diğer örnek, bir başka örnek söyleyeyim hemen somutlaştırayım. Burası kapalı bir kutu aslında. Yani dışarıdan bakıldığında görülen kurumlar, içerideki bir üye olarak söylüyorum, yapısı, organizasyon aşaması ve çalışma sistematiği çok farklıdır. Ne oldu? Geçtiğimiz yıl örneğin bu internet medyası denetimiyle ilgili kanun görüşmeleri sırasında RTÜK tarafından mutfakta bir taslak hazırlanmıştı ve izleyicilerin platformlardan, yani bu Netflix olabilir, Kuhu olabilir, Blue olabilir, bu tür kişilerin abonelikleri üzerinden işleyen platformları izleyicilerinin bütün verilerinin RTÜK'e aktarılmasına ilişkin bir kanun maddesi vardı mesela. Şimdi
İnanılmaz.
ben bunu kamuoyuyla paylaştıktan sonra bir anda toplumda, çünkü bu şu demektir Seçil Hanım, örneğin siz Seçil Türkkan olarak konutunuzda, iş yerinizde abone olarak parasını ödediğiniz bir platformda izlediğiniz bütün verileri ben üst kurulu üyesi olarak göreceğim. Bir
İnanırım.
kere kişisel verilerin ihlali var, özel hayatın ihlali var. Yani anayasal güvence altındaki bütün özgürlükler ve güvenceler yerle yeksan edilecekti. Ama ne oldu? En sonunda mecliste o madde çıkartılmak zorunda kaldı. Bu tür dokunuşlar aslında kıymetli. Ha tabii ki kamuoyu nezdinde bunların hepsinin görülmesi, bilinmesi zaten mümkün değil. Ama en azından ben kişisel olarak bu mücadeleyi sürdürürken bu motivasyonla hareket ediyorum. Tabii ki bunu bireysel olarak bazı çekinceleri değil ya baba, yorgunlukları var. O da gazetecilikten geldiğim için zaten şerbetliyim. Onlara da çok takılmam. Yani inandığım yolda mücadelemi sürdürüyorum zaten.
Evet, umut verici bir tarafından bahsettiniz gerçekten. Yorgunluklar kısmı ise evet, söylediğiniz gibi hepimiz için baki olan. Yani aslında böyle kariyerinize baktığınızda 2014 yılına kadar meslek hayatına başladı, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştı diyor Taşçı. Benim önümde bir Wikipedia biyografisi var. Eklemek ya da çıkarmak ya da bölmek istediğiniz...
Cumhuriyet'ten sonra bir BBC Türkçe var. Ondan sonra
TRT radyosu var aslında. Burada da yani bence biraz daha farklı duran diyelim tırnak içinde günümüze göre TRT Ankara. Yani şimdi TRT Ankara bundan sonrasında sizce mümkün mü kariyerinizde?
bundan öncesinde de mümkün olmadı. Bundan öncesinde de mümkün olmadı. Ben TRT radyosuna konuk olarak, konuşmacı olarak katılıyordum. Düzenli bir konuk olarak iki farklı dış yayınlara ve TRT Ankara Radyosu programlarına katılıyordum. En son dış yayınlarında tam ben programdayken, radyodayken, konuk olarak radyodayken bir anda şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayını açıklıyordu AK Parti grubunda. Ve dedi ki işte sevgili kardeşim Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayımız dedi. Tabii siz de gazeteci olarak diyorsunuz ki o anda konuk olarak ben varım canlı yayında. Stüdyodaki arkadaş da doğal olarak Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığını bana sordu. Nasıl değerlendirmek gerekir falan diye. Şimdi ben uzunca yıllar yargı muhabirliği de yaptığım için ve Kayıp Trilyon davasında Refah Partisi döneminde Kayıp Trilyon davasının yargılamalarını da izlediğim için Sayın Abdullah Gül'ün o dosyanın salıklarından olduğu için aklıma nereden gelse dedim ki ya bu kadar yüklü bir ajandayla Çankaya Köşkü'ne kadar çıkmak çok kolay olmasa gerek dedim. Benim zaten TRT'deki son konukluğum o oldu. Ondan sonra bir daha TRT yayınlarına hiçbir şekilde katılma imkanım olmadı. 2007'ydi galiba bu, yanlış hatırlamıyorsam. Hafızam beni yanıltıyorsa. Tabii ki şu anda böyle bir TRT'den söz edebilmemiz mümkün değil. Ben mesela şuna da karşı birisiyim aslında. Haklı olarak bir toplumda şöyle bir serzeniş vardır. TRT'nin yayınları, radyosu, televizyonları, bütün kanallar itibariyle hemen TRT kapatılsın. Çünkü kötü bir yayıncılık anlayışı var. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir yer kötü yönetiliyor diye kapatırsak Türkiye'de hiçbir kurum elimizde kalmaz. Çünkü bütün kurumlar şu anda iplik iplik dökülüyorlar. Buradaki sorun şudur. Yönetim anlayışında problem var TRT'nin. Yoksa eğer hani bizi kıskanan Almanya bizden daha mı akıl yoksunu ki Deutsche Welle'yi kapatmıyor, kamu yayıncısı olarak sürdürmeye çalışıyor. Ya da üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak tanımlanmaya çalışılan Britanya, İngiltere bizden daha mı az akıllı ki BBC'yi bütün tartışmalarına rağmen kamu yayıncısı olarak finanse etmeye ve yayıncılığını sürdürmesi için yol açmaya çalışıyor. Bir kere TRT'nin yayıncılık yönetim anlayışında sorun var ve yayıncılık ilkelerinde sorun var. Yoksa siz bugün örneğin 1 Ocak sabah yeni yıla başladığınızda siz hiçbir özel yayıncıya bir filarmoni orkestrasını ya da senfoniyi 3 saat, 2 saatlik canlı yayınlarla verdiremezsiniz. Çünkü bunun ekonomik bir getirisi yok.
Tabii.
Ama kamu yayıncılığından siz sadece ekonomi olarak bakarsanız zaten siz artık özel yayıncı sektörüne kaymışsınız demektir. O zaman da kamu gücünü bırakacaksınız, özel sektör kurallarına göre rekabete girişeceksiniz. Yani arkanıza devletin o gücünü alıp özel sektör bütçesine davrandığınızda karşınıza çıkacak yayıncılık biçimi böylesine kimsenin izlemediği, hiç kimsenin dönüp arkasına bile bakmadığı bir yayıncılıkla karşıya kalırsınız. Oysa TRT dediğimiz belli bir kuşağın, benim de içinde olduğum bir kuşak için eğitici, öğretici, yetiştirici bir okuldu. Yani siz TRT 2'deki edebiyat programlarını izlediğiniz zaman Atilla İlhanları, İlber Ortaylı'yı izlediğinizde başka bir lezzet alıyordunuz. Pazar sinemasını izlediğinizde bambaşka bir dünyaya açılıyordunuz. Tabii ki bugünkü dünya, o günkü TRT'nin yayıncılık dünyasıyla aynı değil. Ama gelişen yayıncılık sektöründeki gelişen anlayışları da TRT'ye empoze ederek ve tepeden aşağı doğru yaptığınız zaman çağdaş, demokrat ve herkes için bir şey öğrenebileceği ya da bir şeyi yararlanabileceği. Bu illaki edebiyat olmak zorunda değil, illaki siyaset olmak zorunda değil. Sporundan tutun ekonomisine kadar bütün alanlarını zenginleştirerek yayıncılık yapılabilir bir saha elimizde ve binlerce kişilik bir kadrosu var dünya çapında ama atıl olarak duruyor. Düşünün
Evet.
yani aslında bu işler açısı bir de siz daha düne kadar insanların elektrik faturalarından aldığınız paylarla finanse ediyordunuz. Ama 84 milyondan parayı topluyordunuz. Ama sadece belli bir siyasi partinin ideolojik bakışıyla yayıncılık anlayışı yapıyordunuz. Ya bir anlamda siz parti propagandası yapıyorsunuz. Parti televizyonu gibi davranıyorsunuz. Türkiye televizyonu gibi davranmıyorsunuz.
Evet, ve
Böyle
yani
bir sorun var.
topluma ait olan.
Bu böyle aşılmayacak bir sorun değildir. Yani gerçekten masaya oturduğunuz zaman çok rahat bir şekilde yayıncılık. Çünkü bunu Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Yani şimdi düşünün, YouTube şu anda yaklaşık 1700 radyo ve televizyonu denetliyor. Ama düşününüz, iyi bir yayıncılık niteliğine sahip televizyonu yok Türkiye'nin. Yani Türkiye şu anda çok çok kanallı, tek sesli bir ülke.
Tam aynen.
Yani, çünkü farklı sesleri duyamıyorsunuz. Yani tamam belki ben Sayın Cumhurbaşkanı Gül'le ilgili yorumum ağır olabilir. Ama siyasetçi buna katlanmak zorunda. Bunu ben söylemiyorum. Yargıtay kararları söylüyor. Bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi kararları söylüyor. Yoksa siz dikensiz gül bahçesi istiyorsanız kusura bakmayın siyaset yapmayacaksınız. Yani eleştirilmeyecek hiç kimse yoktur. Buna biz de ben de dahil olmak üzere söylüyorum.
Evet, ve yani eleştirmediğimiz zaman çok aynı yerde dolaşıp duruyoruz ya sadece. Hiçbir yere götürmüyor bu bizi. Üstelik bunu işte bir kamu televizyonunuzda yaptığınız zaman işte geldiğimiz yerde ortada. Aslında bir de bahsettiğiniz bütün bu şeyler gazetecilik dünyası için de geçerli bana kalırsa. Yani TRT özelinde konuşmuş olduk ama düzenli
Evet.
bir yayıncılık biçimi yok diyebiliriz galiba, değil mi şimdi İlhan Bey?
Kesinlikle. Mesela şu oluyor. Aşağı yukarı ben 7 yıl oldu gazeteciliği bırak işte siyaset, rütük, bürokrasi tarafına geçeli. Pek çok arkadaşım ve öğrencim hep şunu soruyorlar. İşte özlemiyor musun gazeteciliği?
Ben de soracaktım size.
Evet yani çünkü herkesin aklına bu geliyor. Hayır özlemiyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda gazetecilik yapılmıyor. Mış gibi yapılıyor. Bakın tartışma programlarına bakın. Televizyonlar özelinde söyleyeyim önce. Televizyonlara bakın. Genelde kanaldan kanala dolaşan, kravatlarını bile değiştirmekten vakit bulamayan aynı konuklar tencere seti gibi dolaşıyorlar. Bütün kanallarda ve üç aşağı beş yukarı aynı cümleleri kullanıyorlar. Araya bir iki tane de böyle şey serpiştiriliyor. Farklıymış gibi konuştuğu varsayılan. Halbuki o farklıymış gibi konuşanların pek çoğu o yayında ne söylememesini bilen insanlar. Çünkü şu an saray yönetiminde ki anlayış şu. Televizyona kimin çıkacağına saraydakiler karar veriyor. Ne söyleneceğine karar veriyor. Ve bir de ne söylenmeyeceğini biliyor mu bilmiyor mu konuşmacı. Önemli olan bu bakın. Ne söylenmeyeceğini de biliyorsa çıkıyor zaten böyle sanki muhalefet gibi ya da hükümeti eleştiriyormuş gibi ya da iktidarı yerden yere vuruyormuş gibi ama baktığınızda onun değirmeninde su taşıdığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Onun için hani gazeteciliği hani şu son dönemde son bir yılda birazcık özleten meslektaşlarım olmaya başladı. Biraz böyle gazetecilerini izledikçe hani eski günlerim aklıma geliyor falan ama ben onlardan biraz yaşça büyük olduğum için rekabette zorlanabilirim diye düşünüyorum ama o ne heyecan. Mesela işte kim ilk aklıma gelen mesela Timur Soykan. Öyle bir gazetecilik yapıyor ki hani beni bunca siyasetten sonra tekrar gazeteciliğe döndürürmüşçesine bir heyecan yaratıyor. Ama onun dışında baktığınızda tabii ki çok ciddi emek veren arkadaşlarımız var. Hiçbirini atlamak istemem. Ama bunlar bir ilin parmağını geçmeyecek kadar az sayıda insanlar. Ne bileyim benim de öğrencim olmasından mutlu olduğum işte ne bileyim Ali Can Uludoğan mesela. Onun gazeteciliğini ayrı bir severim. Hele hele deprem felaketinden sonra mesela Kızılay'la ilgili yayınlara baktığınızda, haberlere baktığınızda Gerçekten aslında Türkiye'nin temel ihtiyacı olan alanların çok ciddi bir boşlukla karşı karşıya bırakıldığını görüyoruz. Tabii ki şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Gazeteciliği gerçek anlamda yapabilen, yani bizim anladığımız anlam nedir o? Evrensel kuralları işletebilen, hiçbir çıkar ilişkisine girmeden bütün kurallara uygun bireysel bir ikbal, istikbal çıkarı olmaksızın ve hiçbir yetki altında kalmaksızın yapabilenlere baktığımızda işte Barış Terkoğlu'su, Barış Pehlivan'ı, yani sayılarını maalesef arttıramadığımız bir grupla karşı karşıya. Ama şunu da görmek gerekiyor. Bu kadar az olmalarına rağmen özgür ağırlıkları çok güçlü. Çok fazla. Yani kamuoyu oluşturabilmeleri, kamuoyunu etkileyebilmeleri, mesela bir öngörü de bulunabilirim. Biraz iddialı olacak ama mesela ben Kızılay Başkanı'nın çok kısa bir süre içerisinde görevden alınacağını düşünüyorum mesela. Sadece şu anda soğutma çalışmalarıyla uğraşıyor. Yoksa dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir iktidarında bir felaket anında, tek günün felaket anında insanlarına yardım etmek olan bir kuruluşun çadır satan bir başkanı görevde kalırsa, bu aslında benim şahsi bir meselemde bizim açımızdan, ülkemiz açısından çok ciddi bir kayıp olacaktı. Bu şu anda bir soğutma çalışması var. Muhtemelen ondan sonra tekrar görevden alınır diye düşünüyorum. Tabii ki bu bir Kerem Kınık'la bitecek bir mesele değil.
Evet.
Ben birazcık şeyden söz edeyim size. Mesela 2004 yılında ben bir akaryakıt kaçakçılığı haberi yapmıştım. Daha doğrusu haber dizisi yapmıştım. Dikkat edin, AKP iktidarı yıl 2004. Ve 17-18 gün sürmüştü o dizi. Düşününüz ki haberin ilk çıktığı gün, yayınlandığı, Cumhuriyet Gazetesi'ndeydim o zaman. Manşetten yayınlandığı gün 3 genel müdür, 2 müsteşar ve birkaç tane de müsteşar yardımcısı o gün görevden alındılar.
İnanılmaz. Ben
Yani bu bile...
görmemiştim çok uzun zamandır.
Tabii yani hiç görmüyoruz. Bu bile aslında iki şeyi gösteriyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, AKP'nin de nereden nereye savrulduğunu gösteriyor aslında. Yani iktidarın ilk yıllarındaki tutumuyla şu andaki tutum arasında da çok ciddi 180 derecelik bir fark var. Tabii ki şu değil, gazetecilik her zaman heyecan yaratacak bir meslektir. Ama ben çok da böyle çok büyük bir ulvi görevmiş gibi değil. Sonuçta sizin, benim, bizim gibi insanların da payına bu görev düştü. En iyi şekilde yapılması için ben mücadelemi verdim ve yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Ama eminim bu baskıcı anlayış terk edildiğinde, ki bütün bu baskılara rağmen hala gazetecilik yapabilen arkadaşlarımız, meslektaşlarımızın varlığı bizi mutlu ediyor ve umut veriyor. Bu baskıcı anlayış terk edildiğinde bence asıl gazetecilik bu iktidar gittikten sonra başlayacak.
Biz
Çünkü
böyle duruyordu gibi bir şey anlıyorum bu söylediğinizde.
tabii, yani şöyle söyleyeyim. Mesela Rütü'ye uzman yardımcıları sınavlarla alınır, tezler verilir. Bana hatta o uzman yardımcılarına bir yaptığım konuşmada şunu söylemiştim: sakın unutmayın, buraya siyasi sahiplerle gelmiş olabilirsiniz, siyasi referanslarla da girmiş olabilirsiniz. Ama burası her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet yapısına sahiptir, gelenekleri olan bir devlettir. Attığımız imzalara sahip çıkın. Çünkü bizim devletin şöyle bir anlayışı vardı: bu belgenin bir kopyası alınsın ve imha edilsin. Yani her zaman bir yerde kopya durur. Hiçbir zaman devletin belgesi yok edilemez. Siz istediğiniz kadar AFAD'da yangın çıkartın, istediğiniz kadar emin olun bir yerde o kayıtlar duracaktır. Dolayısıyla ben asıl gazetecilik yeteneğinin ve başarısının bu iktidar, yani 14 Mayıs'tan sonraki bir iktidar değişikliğinden sonra, işte o zaman göreceğiz asıl gazeteciler kim. Ben de o zaman düşünürüm, bakayım tekrar gazetecilik yapar mıyım, yapmaz mıyım?
Heyecanlıymış yani söylediğiniz şey aslında biraz bu rekabet kültürü. Ya gazetecilikte rekabet diye bir şey var ya haberleri
Tabii
kıskanır.
ki.
Yani ben kıskanırım ve işte bir fikri kıskanırım, iyi bir şeyi kıskanırım falan. Ve bu bence diri tutan şey. Gerçekten çok tatsız her şey. Ve yani hani aslında böyle herhangi bir yeri oyarak haber ya da işte yapmak istediğin işi yapmaya çalışıyorsun. Söylediğiniz şeyler bu anlamda çok kıymetli gerçekten. O da yani biraz böyle basının geldiği ve geleceği yeri anlatıyorsunuz şu an.
Mesela ben ilk gazeteciliğe başlayıp biraz bir şeyler yapabilmeye başladığımda beni mesela şey çok heyecanlandırmıştı. Bir telefon gelmişti bana. Yine bir karanlık dönemin en büyük yazarlarından birisiydi. Erbil Tüşar, rahmetli anıyorum Erbil Tüşar'dı. Biliyorsunuz 12 Eylül döneminin Kenan Evren darbesinin en tarihi, en yalın şekilde not eden, kayda geçiren yazarlardan, abilerimizden birisiydi. Birazcık böyle hareketlenmeye başladığımda, tanımıyordum da, bir gün telefon etti ve işte kendisini tanıtıp beni kutladığında hayatımda en mutlu olduğum anlardan birisiydi. Yani bir ustanın sizi fark etmiş olması bence çok kıymetliydi. Ben de kendimce bunu bir motto kabul edip, mesela çok daha genç olan 20'li yaşlardaki ve başarılı olduğunu gördüğüm arkadaşları tanımasam bile mutlaka cep telefonlarını bulup bir şekilde ulaşıp izlediğimi, okuduğumu söylüyorum ki belki onlar da heyecanlanırlar. Hani bir meslek büyüğü olarak kabul ederlerse onlar da bir motive olurlar bu modülde. Aynı şeyi yapıyorum. Çünkü dediğim gibi yani birazcık Türkiye'deki siyaset tarihi özellikle bizde geriden gelir. Yani denetlemek de öyledir. Mesela RTÜK anlık denetim yapmaz. Yayın bittikten sonra görevi başlar, denetlemeye başlar. Çünkü yayın sürerken yapılana zaten denetim demiyoruz, sansür diyoruz. O ayrı bir şey. Dolayısıyla denetimler de böyledir. Yani maliye müfettişleri de geriye doğru denetim yapar. Mülkiye müfettişleri de gümrük müfettişleri de geriye doğru denetim yapar. Gazeteciler de geriye doğru çalışmalar yapar. Ve tarihi yazmaktan öte, hani biliyorsunuz pek çok tanım var ama ben mesela tarihi not edenler kısmında daha önemserim gazetecileri. Çünkü bazı şeyler bugünden anlaşılamaz. Çünkü şu anda biz bir ormanın içinde koşturuyoruz. Hepimiz bir yerlere bir hayat hayalası, gıyalası içerisinde koşturuyoruz. Ama bir gün bu yangın bittiğinde yangın kulesindekiler, ki onlar gazeteciler olacaktır, çok daha farklı bir dille anlatacaklardı ve bilmediğimiz pek çok hikayeyi aydınlatacaklardı. Bugün pek çok soruyu soruyoruz. Örneğin birebir tanıklığım olduğu için söylüyorum. Örneğin bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Ben o anda, bizim burada RTÜK'te bir izleme salonumuz vardır. Yani bütün yayınların aynı anda görüldüğü bir salon. Orada baktım mesela sadece 5 kanal yayındaydı. 1700 televizyondan sadece 5'i bu iddiayı dile getiriyordu. O da zaten, işte yanlış hatırlamıyorsam, Instagram hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurabilecek bir alan olarak kullandı. Bunu şunun için söyledim. O gün ne olduğunu mesela biz bilmiyoruz.
Evet. Aynen.
Kamuoyu olarak bilmiyoruz. Ama bir gün mutlaka bunlar aydınlanacaktır. Mutlaka aydınlatılacaktır diye düşünüyorum. Orada da gazeteci arkadaşlarımıza çok ciddi görevler düşüyor. Asıl heyecanlı dönem o. Ben o dönem bekliyorum.
O zaman yani aslında ben şeyi de sorardım. Bu Ankara gazeteciliği mesela sizce ne kadar değişti? Ne kadar aşındı bu süreçte? Çünkü yani konuştuğum büyükler diyeyim, örneğin işte Çiğdem Toker, yani çok doğrudan sorular sorabildiğimiz zamanlardı bunlar. Basın toplantılarının yapıldığı, evet yine müthiş değil ama yani yüz yüze bakabildiğimiz, eşit bir ilişkide ilişki kurabildiğimiz zamanlardı. Şimdi o da yok. Yani bir basın bülteni gelirse amenna diyoruz. Bu bir şey anlatıyor. Sizin böyle buraya dair söyleyecek bir notunuz var mı acaba?
Var tabii ki. Tabii ki bugüne kadar Ankara ve İstanbul gazeteciliği hep tartışılmıştır gelenekler olarak. Ama Ankara gazeteciliğini ben de bir Ankara gazeteci olarak farklı bir yere koyar idim. Çünkü onun da nedeni şudur bence. Çünkü İstanbul'daki meslektaşlarımızdan da çok iyiler var. Çok çok iyiler vardı. Hala da çok iyiler var. Ama Ankara'nın biraz atmosferi farklı. Yani sonuçta parlamento burada. Cumhurbaşkanlığı burada, bakanlıklar burada, bürokrasi burada. Yani şimdi İstanbul dediğiniz İstanbul valisidir. Ben Ankara valisini bilmezdim bile. Aradaki şey açısından birazcık özellikle ekstrem bir şey olsun diye söylüyorum. Ama çok hazindir, bunu üzülerek söyleyeyim. Bence İstanbul gazeteciliği son dönemde Ankara'yı geçti artık. Bu nedeni de AKP'dir. Çünkü İstanbul'daki arkadaşlar, gazeteciler, gençler özellikle buradaki siyasi atmosferden uzaklar. O baskıyı hissetmiyorlar. Daha cengaverler, daha cesur hareket edebiliyorlar. Biraz daha korkusuzlar. Çünkü burayı hiç teneffüs etmeyenler için söylüyorum tabii. Şey de var biliyorsunuz. Ankara'da başlayıp İstanbul'da devam eden gelenekçiler de vardır. Ben hani hep İstanbul'da olanlar ve hep Ankara bağlamında bakıyorum mesela. Dolayısıyla İstanbul gazetecileri çok daha başarılı olmaya başladılar. Ankara'da da var. Ama dediğim gibi burada Bir kere şeye çok bağlandılar. Mesela ben parlamento muhabirliği yaptım. Ya bu şu demektir. Meclis başkanına soru sorabilirsiniz. Cumhurbaşkanınız soru sorabilirsiniz. Hiç kimse sizi itip kalkmaz. Aralarında duvarlar örülmemiştir. Bakanlar, şimdiki bakanlara benim soru sormama gerek yok ki. Bakanlar zaten konuşamıyor ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanımın talimatları demeden cümleye başlayan yani birisine siz ne sorabilirsiniz? Bakın seçilen bir anekdot, 99 depremleri olmuştu ve bu ben o depremi takip etmiştim gazeteci olarak. Sonra ki işte konteynerlar hazırlanıyor ama çok kötü konteynerlar. O gün şartlarda bile çok kötüydü. Ben gazetecilere PR amaçlı tanıtılırken dönemin Bayındırlık Bakanı'na sormuştum. Siz depremzede olsaydınız burada yaşayabilir miydiniz ailenizle? Hayır demişti ve manşet bütün gazete ve televizyonlara o sorudan çıkmıştı, o yanıttan çıkmıştı. Şimdi siz ne Bayındırlık Bakanı'nı bulabilirsiniz, ne Maliye Bakanı'nı bulabiliyorsunuz. Sadece bir parti basın bürosunda hazırlanmış matbu dokümanlar gazetecilere dağıtılıyor, televizyonlara dağıtılıyor. Oysa Ankara gazeteciliğini birazcık daha farklı ve kıymetli kılan şuydu, ihtisaslaşma vardı. Şimdi bakın ben kendimden söyleyeyim. Ben 4 yıl gece muhabirliği yaptım. Mesleğe gecede başladım. Gece muhabirliği yaptım. Çalışma hayatı yani sendikalar muhabirliği yaptım. Ekonomi muhabirliği yaptım. Başbakanlık muhabirliği yaptım. Yargı yüksek yargı muhabirliği yaptım. Polis adliye yaptım. Parlamento muhabirliği yaptım.
Çok
Ve
güzel.
düşünmez ki bir gazetecinin parlamento muhabiri olabilmesi için Ankara'da en az 5 yıl sarı basın kartını taşıması kuralı vardı. Şu anda sarı basın kart diye bir şey yok. Turkuaz oldu. Zaten önüne gelen herkesin cebinde turkuaz bir sarı basın kartı var şu anda.
Evet,
Yani
zaten küçük kadar.
mesleki bütün birikimler değerlerin içi boşaltıldı ve gazetecilik muhabirlikten muhbirliğe dönüştürüldü. Sadece haber veriyorsunuz, duyduğunuzu söylüyorsunuz. Oysa gazetecilik bakın en başbakanlık muhabirliği dönemindeki en keyifli gazetecilik neydi biliyor musunuz? Bakanlar Kurulu toplantısı bittikten sonra Bakanlar Kurulu'nda kulis bilgi alabilmekti.
Çünkü
Kulis
çok
bilgi.
haber orada, değil mi?
Tabii ki yani tabii ki hükümet sözcüsü veya işte Bakanlar Kurulu yetkilisi çıkar birisi başbakan yardımcısı o dönem için başbakan bir açıklama yapar ama asıl haber içerideki tartışmalardır. Düşünün. Şimdi tabii ki böyle bir yürütme böyle bir bürokrasi kalmadığı için şu anda herkes kendi gölgesinden bile korktuğu için açıklama yapabilecek kimse yok. Bu da ne yapıyor? İster istemez Ankara gazeteciliği çok dar bir alana sıkıştırdı. Ama çok dar bir alana sıkıştırdı. Ve maalesef o alanı da aşmak o kadar kolay bir şey değil. Yani arkadaşlara da bu noktada hak vermemek mümkün değil.
Evet.
Ama bu aşılamayacak bir şey mi derseniz? Hayır, bana göre hala ben onu şimdi görüyorum bir seçime doğru gittiğimiz için. Hani hep söylenir ya, iktidarın değişip değişmeyeceğini ilk önce bürokraside anlarsınız. Çünkü bürokratlar çok akıllı insanlardır, çok uyanıktırlar. Havayı sizden benden hemen fark ederler ve bir anda iklim değişiverir. Yani onların bir bakarsınız duruşları, yürüyüşleri, size karşı tavırları bile değişmiştir. Bu bile aslında bazı şeylerin habercisidir. Ama bu şu demek değildir. Tabii ki hani biz mesleki olarak bunu tartışıyoruz. Ankara, İstanbul gazeteciliği. Ama
Tabii.
okurlar, izleyiciler nezdinde baktığımız zaman onlar iyi haber yapabilen iyi gazetecilere her zaman bulup okuyorlar. İşte Çiğdem dedin mesela. Çiğdem Toker müthiş bir gazetecidir. Yani hani ve hakikaten bir konuda da onunla anlaşıyoruz. O da şu popüler bir kültürün de bir parçası haline dönüştü gazetecilik. Ve sanki ekrana çıkmazsanız ünlü de olamıyorsunuz, gazeteci de olamıyorsunuz sanki. Hani
Doğru.
yazmak yetmiyor. Ekranda da böyle birazcık kavga yapacaksınız. Orada biraz ajitasyona gireceksiniz, demagojiye gireceksiniz. O zaman siz iyi bir gazeteci. Halbuki ustalar da bize maalesef öyle öğretmediler. Tam tersine ben demek yerine biz demeyi öğretmişlerdi. Ama biz tabii ki hala biz geleneğinin sürmesi gerektiğine inananlardanım ben. Çünkü bu şöyle bir şey. Hemen burayı toparlayayım. Çok uzattım belki ama ben gazeteciliği bir 100 metre koşusu olarak hiçbir zaman görmedim. Bir maratondur. 100 metre koşusu patlar ve siz de para kalkarsınız ve biter. Salise hiçbir şeydir. Ama maraton öyle bir şey değildir. Bazen de para kalkarsınız. Bazen ritmik koşarsınız. Bazen soluklanırsınız bile. insan da gazetecilik içerisinde mesleği icra sırasında bazen çok popüler olduğunuz zamanlar olur. Çok daha yorulduğunuz zaman olur. Ama bazen de kendinizi de dinlendirmeniz gerekir. Ben zaten şey diyorum. Yani televizyondaki tartışan tırnak için gazeteci denilenlerin bazılarına bakıyorum. Diyorum ki hangi ara okuyorlar, sindiriyorlar bütün bu bilgileri harmanlayıp da bu kadar bilgi verebiliyorlar diyorum. Çünkü benim öyle bir yeteneğim yok maalesef.
Doğru.
Bazılar çok yetenekli.
Yani çok zor gerçekten bu şeye yetişmek. Böyle
Tavsiye
bir
ederim.
tempo yok değil mi? Yani bence çok umut verici ve hakikaten benim içimi rahatlattınız İlhan Bey. Yani aşağı yukarı böyle bir şey de düşünüyordum ama mesleğe dair hissettiğim şey de bu aslında. Maraton olduğunu duymak bana çok iyi geldi. Ben uzatmayacağım. Aslında sormak istediğim her şeyin cevabını da vermiş oldum çünkü. Yani mesleğe dönecek misiniz? Ankara bürokrasisi, orada yaptıklarınız, şimdiki değerlendirmeleriniz bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim katıldığınız
Ben
için.
teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
Çok çok
Kolay
sağ
gelsin.
olun. Çok mersi. Evet, devam filmini dinlediniz. Aslında böyle sohbetin çok yüksek bir yerindeydik bir yandan da. Ama bence anlattıkları İlhan Bey'in hem ilham verici hem de gerçekten böyle bir yerde bitirmek bana da iyi geldi. Gazetecilik bir maraton olur dedi. Önemli şeylerden biri bu. Bir diğeri de aslında İstanbul gazeteciliği son dönemde Ankara'yı geçti diyor. Biraz da belki hepimiz için bir kıskançlık olsun Ankaralı gazeteciler. Biraz onların çalışması gerekecek. Önümüzdeki günler neleri getirecek hep beraber izlemeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.